أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مريم سورة 56. آيات. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. Kitabın İdris bölümünü de gündeme alın. Gündeminizde kitaptaki İdris bölümü de olsun. Sizin kitabınızda İdris'i de hatırlayın. Kitabın İdris'i ayırdığı bölümü sizde hayatınızın kitabı olarak hatıranızda canlı önünüze koyun. İdris aleyhisselam. Peygamberlerden biri. Kendisine sayfa şeklindeki kitaplardan 30 adedi verilmiş. 30 sayfalık bir kitap. Böyle deyince Türkçedeki şu zaman zaman elimize aldığımız, hatta Kur'an'ın da o şekle girdiği bir dünyadaki sayfa anlaşılıyor. Efendim, Kur'an kaç sayfa? Benimki 550, seninki 604. Acaba çok mu az mı? Bir dizgi hatası mı acaba diye tartışıyoruz. Veya Yasin kaçıncı sayfadaydı diye soruyor adam. Ben bir diyorum, öteki gülüyor. Yani şaka yaptığımı zannediyor. Kur'an sayfasında başkası yok ki, zaten tek sayfadır ve içindedir demek istedim. Hani şöyle kocaman bir sayfaya Fatiha'dan başlayıp Nas'a kadar yazın Kur'an'ı baştan sona, hepsi tek sayfa olur elbette, bilirsiniz. Peki İdris aleyhisselama verilen sayfa ne demek? Bunu ilk zamanlar Müslümanlar hadis kitapları içinde kullanırdı. Mesela Ebu Hureyre Efendimiz'den derlediği, rivayet ettiği, bir araya topladığı hadisleri Hammam İbni Münebbih bir sahife haline getirmiş. Ona Hammam İbni Münebbih'in sahifesi denir. Şimdi o bir sayfa dediğiniz, hani şöyle bir kağıt parçası, hatta onun bir tarafı şeklinde anlamanız mümkün değil. Öyle anlamayın. İçinde rivayetler var. İşte Allah-u Teala sahife şeklinde kitaplar indirmiş. Onların tamamı 100 adet. Bunlardan 50 tanesini Şid aleyhisselama vermiş. 30 tanesini İdris aleyhisselama, 10 tanesini de İbrahim aleyhisselama vermiş. Böylece toplam 90 ediyor. Geriye kalan 10 sayfa için bir ihtilaf söz konusu. Bazılarına göre Suhuf-i İbrahim'e ve Musa ayetinden dolayı Musa aleyhisselama verilmiş 10 sayfa, yani Musa aleyhisselamın birinci peygamberlik dönemine ait kitaptır o, ona verilen. Hani Medyen'den dönüşte Tur'un eteklerinde ateş görmüştü, işte o zaman almıştı. Yani Firavun'un ortamında Mısır'dayken peygamber olarak yaşadığı dönemde kendisine verilen 10 sayfalık bir kitap. Ama kimilerine göre oradaki anlatılan Hazreti Musa'ya verilen Tevrat sayfeleridir. Hatta levhalardır, ama Hazreti Adem'e de 10 sayfalık bir kitap verilmiştir. Dolayısıyla bu yüzün tamamlayıcısı Adem aleyhisselama verilendir denilir. O veya diğeri, ama İdris aleyhisselam 30 sayfalık, ama dediğim gibi bu anlamda sayfalık kitaplara sahip. İşte bu 30 sayfa 30 tane broşür değil. 30 tane bilgi, dosya veya bildirge anlamına gelmez. Onlardan hacim olarak haberim yok, bilmiyorum. Ama biliyorum ki şu Kur'an sayfaları gibi sayfa anlamına gelmiyor. İnnehu kâne sıddîkan nebiyya. O da sıddık idi. Özü sözü, hayatı, düşüncesi, inancı, hareket noktası, değerler sistemi, ne aklınıza gelir bir insanla ilgili, onun dışa yansıyan ve içte biriktirdiği bölümleri, her şeyle sıddık idi. Sadakatle bağlı, sadıkane bağlılığın ifadesi, tasdik makamında bir kul idi. Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini kendisi tasdik ettiği gibi, o inanca sadıkane bağlı olduğu gibi, sadakatle bağlılığını amelle, eylemle ortaya koyduğu gibi, bunu başkalarına da görüntüleyen bir insan, yani peygamberdi. İnnehu kâne sıddîkan. Ama aynı zamanda bir de nebiyyen, peygamberdi. Allah'ın habercisi, Allah'ın peygamberi, Allah'ın istediği gibi bir hayatla görevli ve bunu başkalarına duyurmakla görevli bir peygamber. İdris aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de ismen zikredilen peygamberlerden biri. Diğerleri kadar ya da kimileri kadar bilgimiz yok hakkında. Mesela bir Yusuf aleyhisselam ya da Musa aleyhisselam ya da İbrahim aleyhisselam ya da Zekeriya ve Yahya aleyhisselam adına aldığımız ön bilgiler kadar İdris aleyhisselam hakkında bilgimiz yok, ama ihtiyacımız olsaydı Allahu Teala mutlaka bildirirdi diye bir inancımız var. Çünkü Kur'an tamdır, İslam tamamlanmıştır. Kıyamete kadar hangi zaman, hangi mekan diliminde yaşarsa yaşasın bir insan, iyi bir Müslüman olmak ister, yani Allah'a kul olmak isterse, mutlaka kulluk için gerekli bütün ihtiyacını Kur'an'da bulacak, peygamberinde görecektir. Peygamberden anlayacak, Kur'an'ı yaşayacaktır elbette. İşte İdris aleyhisselam'ı da bu kadar biliyoruz. Ama bir bilgi daha var 57. ayette. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا. Biz onu yüce bir mekana, yüksek, yüce, değerli bir konuma yükselttik. Yani haşa, Aristo denilen bir Yunan adamla eğer düşüncenizi paylaşır ya da ona sorar, onun dediği gibi düşünürseniz hemen geriye dönün, sözü bir daha anlayın. Ha deyin. Demek İdris denilen o adam önce alçak bir mekandaymış, sonra Allah yüksek bir mekan vermiş ona. Ve rafa'nâhu mekânen aliyye. Tabii tabii efendim, bunu yadırgayacak ne var ki? Önce yeryüzündeymiş, dünya, denaet, alçaklık makamı, sonra cennete gitmiş ve yücelmiş. Mümkün, öyle anlayabilirsiniz. Ama ben biliyorum ki peygamberler ve de onların yolunun yolcuları müminler dünyada da şereflidir ve yüce bir makamda, kulluk makamındadır. Müslümanlık şereftir. Bu makamda olanlar elbette yüce bir makamdadır. Ama İdris aleyhisselam daha bir yüce makamdadır. Yani dünyasından onların ahireti daha yüce olmak anlamına da gelebilir. Aleyhissalatü vesselam Miraç'ta, yani Mekke'de Mescid-i Haram'dan başlayan, Mescid-i Aksa'dan 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7. kat semalardan sonra Sidretül Münteha'nın da ötesinde devam edip bir görev yüklendikten sonra aynı yoldan geri dönen aleyhissalatü vesselam semavatta, yani 1. 2. 3. 4, 5, 6 ve 7. kat semalarda peygamberlerle karşılaşmıştı. Onları bize haber veriyordu. Hatta başka başka karşılaşmalardan da söz ediyordu. Yani bu yolculuğunda kimi vadilerde, kimi bölgelerde, kimi yerlerde kimileriyle karşılaştığından söz ediyordu. İşte bu yolculuğunda İdris aleyhisselam'dan 4. katta karşılaşmadan söz eden haberler alıyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Hayır demeye delil ister. Evet demem için bana delil var. Siz kendiniz düşünün. Yani aleyhissalatü vesselam'dan imamların, hadis imamlarının bana intikal ettirdiği bu bilgiler nedeniyle ben İdris aleyhisselamın vefatından sonra artık 4. kat semada Cebrail aleyhisselamla yapılan yolculukta karşılaşılan bir peygamber olduğunu biliyorum. Ama bu nasıl karşılık, ama orada nasıl yaşayış, neden o 4. kat, diğeri 6. katta, bir başkası 7, bir başkası 1. katta, bunlar benim bilgimin çok ötesinde ve sorumlu olmadığım konular olunca susuyor ve devam ediyorum. Allah ona yüce bir konum, yüce bir makam, yüce bir değerli bir mekan lütfetmiştir. ve rafa'nahu mekanen aliyye. Bir şey söylenince tam tersi anlaşılır mı? O bir oyuncak gibi geliyor bana. Yani insanlar inadına farklı anlayışlar için metni zorlarlarsa ibareyi bulurlar elbette. Değilse mesela ana babanıza öf demeyiniz ayeti elbette zorunlu olarak Türkçe'ye bir de diğer ayet ve hadislerden anlayış onu gerektirdiğinden dolayı öf bile demeyiniz şeklinde olmuş. Ama ayette bilesi yok, öf demeyiniz o kadar. Öf deme ama ağzına vurabilirsin, bağırabilirsin, canına okuyabilirsin. Hayır efendim, peki ama öf deme dedin sen, ben de öf demedim. Ama sen öf demenin ne anlama geldiğini, bu dilde ne demek olduğunu, bunu diyenin kim olduğunu, hangi pozisyonda, ne durumda sen öf deme sözünün muhatap olduğunu eğer unutursan, istediğin gibi anlarsın tabii. Olmaz öyle şey. Burada da öyle. Allah İdris Aleyhisselam'ı mekanın aliyye, ulvi, değerli, yüce bir mekana yükseltmiş. Peki diğer peygamberler, onlar yükselmemişler mi? Öyle denmez ki. Çünkü tilker rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ayetinden öğrenmiştik. Peygamberler her biri farklı konularda, farklı durumlarda, farklı meziyetlerle, faziletlerle donatılmışlardır. İşte İdris Aleyhisselam'ın da böyle bir özelliği var. Ülaikellezine amallahu aleyhim minen nebiyyin. İşte bunlar. Bütün bu sayılanlar kimler sayıldı? Hatırlayalım. Başta dedi ki Allah, bu şimdi huzurunda bulunduğunuz sure, Allah-u Teala'nın kulu Zekeriya Aleyhisselam'a rahmetinin tecellisi, onun gündemi, onun hatırlanmasıdır. Biz de onu dinledik, Zekeriya Aleyhisselam. Hemen arkasında Yahya Aleyhisselam geldi. Onu anlattı Allah bize. İkinci bir peygamber dinledik böylece. Sonra Meryem anamızla birlikte İsa Aleyhisselam'dan söz edildi. İşte üçüncü bir peygamber. Sonra İbrahim Aleyhisselam geldi. Gündeme o alınacaktı. Ondan söz edilecekti. Onun hatırası, onun hatırlanması söz konusu olacaktı. Ve onunla birlikte İshak ve İsmail Aleyhisselamları hatırlayacaktık. Ama bu arada İsmail Aleyhisselam'dan önce Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı ve kardeşi Harun Aleyhisselam'ı gündeme almamızı emretti. Musa Aleyhisselam, gündemi onunla oluşturacaktık. Onlar da kitabımızın, örnek hayatımızın bize anlatılan örnek şahsiyetleri olacaktı. Ve şimdi İdris Aleyhisselam, bütün bunlar, tabii bunlardan başka sayılanlar da var Kur'an'da, hepsi Allah-u Teala'nın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdir. Onlardan kimileridir bunlar? Ülaikellezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyin. Peygamberlerden kendilerine Allah-u Teala'nın nimetler lütfettiği insanlar bunlar. Peygamberlik nimeti, iman nimeti, İslam nimeti, Allah'ın istediği gibi bir hayatı yaşama ve yaşatmakla görevlendirilme nimeti. İşte bunlar min zürriyeti Adem. Evet, kimileri ve mimmen hamelnâ me'anûh. Nuh Aleyhisselam'la birlikte gemide taşınanlardan kimileri ve min zürriyeti İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyeti ve İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın zürriyeti ve mimmen hedeyna ve iştebeyna. Hepsi hidayete erenlerden ve de seçkin kılınanlardandır. İbare böyle. Allah-u Teala'nın Meryem Suresi 58. ayette sıraladığı ifadeler böyle. Ülaikellezine enamallahu aleyhim minen nebiyyin min zürriyeti Adem. Bunlar Adem zürriyetinden. Arkasından ve min zürriyeti İbrahim, bir de İbrahim zürriyetinden diye Cenab-ı Hak zürriyet kelimesini de iki defa kullanmış. Söyleyin şimdi, yani kimileri Adem'den, kimileri İbrahim'den olunca sanki insanlığın bir İbrahim babası, bir de Adem babası var mı diyeceksiniz? Öyle değil benim anladığım. Mesela son gündeme alın denilen örnek şahsiyet Peygamber İdris Aleyhisselam Adem aleyhisselama çok yakın dönemde yaşamıştır. Yani ve mimmen hamelna ma'a Nuh denilen Nuh aleyhisselamla birlikte gemide taşınanların soyundan değil, Nuh aleyhisselamdan önce yaşayanlardan olunca onu özel olarak Adem aleyhisselamın çocuklarından diye sayıyoruz. Yani Nuh aleyhisselamdan önce Adem aleyhisselamın çocuklarından değilse biz dahil bundan sonraki bütün nesiller de içinde hepsi Adem aleyhisselamın nesli. Kullukum li Adem ve Adem'ü min turab diyordu aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Sonra ikinci bir ayrım ve mimmen hamelnâ ma'nuh. Nuh aleyhisselamın gemisinde taşınanların soyundan gelen kim varmış? Bu Meryem suresinde anlatılan örnek şahsiyet o peygamberlerden İbrahim aleyhisselamı da burada zikredeceğiz. Çünkü Nuh aleyhisselamdan sonra gelmiştir. Zaten hemen arkasından ve min zürriyeti İbrahim diye bir de İbrahim'in zürriyetinden olanlar var burada. Yani kimdi o? Buradaki anlatıma göre İsmail aleyhisselam. Sonra da ve İsrail aleyhisselam yani Yakup aleyhisselamın zürriyetinden gelenlerse burada anlatılanlardan Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam ve de İsa aleyhisselamdır. Bütün bu sayılanlar ve bunun dışında sayılanlar, Kur'an'da adı geçenler, sünnette isminden söz edilenler ve onun dışında bilmediğimiz yani Kur'an'ın tabiriyle hakkında bilgi verilenler ve bilgi verilmeyenlerin hepsi ve mimmen hedeyna hepsi hidayet üzeredir. Cennet yolundadır. Cennet yolunu tarifle yükümlüdür. Cennet yolunun yaşanılır görüntüsüdür, örneğidir onlar. Ve işte beyna hem de örnektir onlar, seçkindir onlar. Hepsi seçkin insanlar. İza tütle aleyhim ayatur rahman. Bunlar ve onların yolunda olanlar, Rahman olan Allah'ın ayetleri kendilerine tilavet edilince, okununca, Rahman olan Allah'ın ayetleri, dikkat ettiniz mi? Yine Allahu Teala bu surede kendisinden ısrarla diyebileceğimiz biçimde sanki Rahman diye söz ediyor. Yani sanki Allah'ın rahmet ve merhametinin net tecellisi bir surenin huzurundayız. Allah mahrum etmesin rahmet ve merhametinden diye dua ediyoruz. İşte Rahman olan Allah'ın rububiyet ve uluhiyetine, rahmet ve merhametine, lütuf ve ihsanına, izzet ve ikramına ama aynı zamanda tam tersine celadetine, gazabına, öfkesine, azabına, cehennemine ama cennetine delalet eden ayetler, alametler ve işaretler okunma şeklinde olanlar, okunacak cinsten olanlar okununca, tilavet edilince buyurun peşi sıra gidin diye bize sunulunca bize düşen o ki harru succeden ve bukiyya. Kur'an-ı Kerim'de ihtilaf edilmeden herkesin kabul ettiği 14 yerde bir de ihtilaflı olsa da 15. yer Secde suresinde ikinci bir ayet olarak secde ayeti vardır. Bu ayetler okununca Müslüman bir de emre amade secde edecek ama şekil olarak da secde etmelidir. Secde ederken kıbleye dönse, abdestli olsa, ciddi niyet etse, bütün varlığıyla benliğiyle niyet etse ve öylece secde etse, tabii aslında öyle olacaktır. Ama gücü yetmiyorsa, yani orada istenene nasıl imkan dahilinde boyun eğiyorsa, infak et dediyse Allah, bir hurması varsa yarısını vererek, çocuğunu eğit dediyse, konuşabildiği kadar, hanımına güzel davran dediyse, gücü yettiği kadar, helalinden kazan dediyse, Allah'ın takdir ettiğine boyun eğdiği kadar yapıyorsa, secdede de durum öyle olmalıdır. Gücü yettiği kadar sorumludur. Mestata'tum kıstasıyla gücü yettiğince yapacaktır elbette. Ondan dolayı bizler de secde ayeti okuyunca ayrıca gitsek, özel olarak abdest alsak, bir secde ortamındayız desek, ya Rabbi sana boyun eğiyoruz. Şu şeytanın yapmadığı şeyi yapmaya geldim ya Rabbi. Meleklerin konumunda olmaya, onların safında yer almaya geldim ya Rabbi. Senin huzurunda sana boyun eğmeye, kendimi yerle bir bilmeye, kendimi yerde bilmeye geldim ya Rabbi diye özel abdest alsak, zemini güzel temizlesek, sonra secde için özel olarak hani namazda döndüğümüz kıblemize dönsek, kıblemizi sen belirledin ya Rabbi, ben hayatımı da böyle yaşayacağım diye bunu şekil olarak güzelce ifa etsek, icra etsek, senin dediğin gibi, sen dedin diye sana özgü bir kulluk adına senin için secde ediyorum ya Rabbi, ben Kur'an'da anlatılan, ben sünnetle beyan edilen, ben peygamberin hayatında örneklenen bütün emir ve nehylere böylece boyun eğeceğim dediğini dinleyeceğim ya Rabbi diye öylece secde etsek elbette güzel. Ama her zaman bulamadınız mı bu imkanı? Gücünüz yetmedi mi? İmkanınız kadar yapın. Ayağa kalkamadan mı oturduğunuz yerde, kıbleye dönemediniz mi döndüğünüz yere, temizliğinden çok emin olamadığınız bir ortamda mı imkan bulduğunuz kadar nasıl becerebilirseniz işte öylece secde edin. Çünkü bu abdestsiz mi, abdestli mi, kıbleli mi, kıblesiz mi konuda ihtilaf edilen, hatta kimilerine göre hangi hal ve ahval olursa olsun ilk fırsatta yapılması gereken bir emirdir denildiğine göre öyle de yapılabilecektir. Allahu Ekber. Ömer Efendimiz bu ayetten sonra secde ediyor ve de diyormuş ki evet işte bu secde. Tamam bunu yaptık. Fakat bir de arkasından Bükiyya var. Ağlanacaktı. Gözyaş dolacaktı. Gözyaş dökecekti ve öyle secde edecektik. Hani ağlama, hani gözyaşı ama diyordu. Söyleyin. Biz ne yapacağız öyleyse? Ömer Efendimiz ağlayamadan secde ediyorsa ve de ayet ağlayarak secde ederler dediği halde, boyun bükerler, kendilerini yerle bir ederler dediği halde, Ömer Efendimiz o anda, o andaki secdesinde bunu yapamadığı halde yine de secde ediyor ama bir de ağlamalıydık diye hayıflanıyorsa, üzülüyorsa, ağlamaktan yanaysa, onu istiyorsa biz de öyle secde ederiz. Ya Rabbi kabul ettiğin gibi secdelerden eyle. Bizimkini de onlara benzet ya Rabbi. Hani aleyhissalatü vesselam diyordu ya, Kur'an okurken ağlayın, ağlayamazsanız ağlar gibi olun, ağlamaklı olun, ağlamaya çalışın. Yani hüzünlenin, dertlenin, Kur'an'ın sıkıntısını yüklenin, Kur'an'ın yükümlülüğünü yüklenin diyordu ya, sanki bu secdede de böyle yapmamız gerekiyor. Hem ağlanacak, hem ağlanmaya çalışılacak, hem secde edilecek, hem boyun bükülecek. Ama söyleyin, Kur'an'da anlatılan konular konusunda eğer bir kişi amel etme adına, uygulama adına, programını ona göre yapma adına dik kafalılık eder de neyse şekil olarak secde edelim canım onun bir zararı yok diyorsa bu biraz veballi gibi geldi bana. Dikkat edin tekrar edeyim. Biraz dilim dönmüyor siz anlayın. Yani Kur'an'da İslam'da bizden istenen hayat programı adına adam hiç de eyvallah etmiyorsa, dik kafalılık ediyorsa, gururlu ve kendince kibirli davranıyorsa bu adam bir de tutsun Kur'an okunurken güya sözü bana secde etsin. İyi ama bu secde hayatta da görülmeliydi. Öyle değil mi? İzâ tütle aleyhim âyâtur rahman, Rahman olan Allah'ın ayetleri kendilerine okununca buyurun bu ayetler peşinde gidin diye sanki onlara ayetler sunulunca Allah'ın kulları İşte bu örnek kullar ve onları örnek alan kullar, onların peşinde hayatı yaşamayı kendilerine din bilen kullar, harru succeden ve bukiyya, yere kapanırlar, secde ederek ve dağlayarak. Ağlamayan bir göz, kabul edilmeyen bir dua, sonu cennet olmayan bir hayat, kullukta kullanılmayan bir imkan, aman Allah'ım sayın isterseniz neler ve neler, sadece Allah'a sığınıyoruz. Allah bizi ayağımızı kaymaktan ya da kaydırılmaktan, zulmetmek ya da zulme uğramaktan, haksızlık etmek ya da bunu prensip olarak insanlara yaymaktan ya da bize haksızlık edilmekten korusun. Fe halefe min ba'dihim halfun eda'u salah ve teba'u şehevat fe sevfe yelqavne gayya illa men tabe ve amene ve amila salihan fe ulaike yedhuluna cennete ve la yuzlemune şey'a. Fakat onlardan sonra namazı kaybedenler geldi. Öyle bir nesil geldi ki namazın değerini, misyonunu, fonksiyonunu, bizzat kendisini, hatta gölgesini bile kaybettiler. Olur mu öyle demeyin. Yani namaz kılıyor adam da kıldığı namazın ne anlama gelmiyor diye kılanlar geldi diyebilirsiniz. Bir de bizzat namazdan haberleri kalmadı kimilerinin. Şahsen benim öyle tanıdıklarım çıktı ki hayatta namaz kılan görmemiş hiç. Namaz kılmamış değil. Namaz kılan insan görmemiş. Kur'an okumamış değil. Kur'an okuyan görmemiş. Ya da okunmasın, açıkta, sayfası açık, yazıları belli, açıkta duran bir Kur'an görmemiş. Öyleleri geldi ki onlardan sonra, öyle nesil geldi ki, öyle toplumlar geldi ki, Allah öyle insanlara bu dini yükleyecekti ki, onlar namazı kaybettiler. Demek ki peygamberlerde namaz vardır ve insanlar yoldan çıkınca namazı kaybediyorlar. Belki son halka olarak. Ya da şeytan, iblis ve uşakları, yok yok bu adamlar hem namaz kıldıklarını zannetsinler hem de namaz kılmasınlar diye belki değişik numaralar öğretti insanlara. Yani aleyhissalatü vesselam buyurur ki Ankebut suresinin 45. ayetinde tefsirlerde görürsünüz bu rivayeti. Ütlü ma uhye ileyke mine kitap. Kitaptan sana vahyedilenin peşi sıra git. Oku, onu takip et. Ve akimus salah ve namazı ikame et. Hayatında namaz olsun. Namazla hayatın düzenlensin. Namazı var kıl. Namazın namaz olma fonksiyonunu, namazın namaz olma misyonunu kaybetme. Onu yaşa. Çünkü inna salate tenha anil fahşai vel münker. Çünkü namaz gerçekten insanı fuhşiyat ve münkerattan, yanlışlardan, kötülüklerden, taşkınlıklardan, hatalardan ve isyanlardan alıkoyar. Ve ledikrullahi ekber, ama hayatın tümünde Allah'ı gündemde tutmak elbette daha büyük bir görevdir. Vallahu ya'lemu ma tasnaun. Siz ne yaparsanız Allah gerçekten onu en iyi bilendir. Bu ayetle ilgili aleyhissalatü vesselam buyurur ki, bir namaz eğer o kılan kişiyi Allah'ın yasaklarından, yani fuhşiyat ve münkerattan uzaklaştırmıyorsa, o namaz o kılana yüktür. Başka bir rivayette o namaz kılanı Allah'tan uzaklaştırır, Allah'a kulluktan uzaklaştırır diyordu. İşte insanlar namazı kaybetmişler. Yani namaz insanı Allah'a yaklaştıracakken, Allah'a kul edecekken insanlar namazın bu özelliğini kaybediyorlar. Burada bir soru gelir zaman zaman karşıma. Siz de şimdi sordu zannıyla ben cevap versem, sui edep olmasa. İyi ama yani sen şimdi bizim bu namazlarımızı namaza rağmen hayatımızdaki diğer yanlışlardan dolayı hayır siz o namazlarla Allah'tan uzaklaştırıyor diyorsan biz de o zaman bu namazları bırakalım. Öyle diyor musunuz? Ama ben asla öyle demedim ki. Yani ben inanıyorum ki şu sizin hayatınızda aslında hiçbir faydasını görmediğiniz gibi zannettiğiniz, acaba dediğiniz, gerçek namaz olsaydı benim hayatım ne kadar da güzel olurdu diye inandığınız, şu şimdi kıldığınız, pek de öyle etkinlik ve egemenliğini sezmediğiniz namazlarınız var ya, bir de bu namazların hayatınızdan çıktığını düşünün, eyvah, korkunç bir girdabın içinde azaba doğru yuvarlanır gidersiniz. Yani vettebe'u şehevat. O zaman bir de şehvetlere uyarsınız. İştihalar, dünya ve dünyalıklar, zevk ve safalar peşinde koşarsınız ki o zaman siz fesevfe yelkavne gayya, gayyaya ulaşırsınız. Yuvarlanır gidersiniz. Cehennemde bir çukur ki Allah korusun sanki cehennemin geri kalan bölümleri oradan Allah'a sığınırlarmış. Bir arkadaş heyecanla anlatıyordu. Okey oynamaya başlamış. Derken namazla çatışınca oyun, zar zor yetiştirdiği namazı da yakıştıramamış kendisine ve bırakmış 15 gün süreyle. Sonra aklı başına gelmiş. Anlatırken heyecanlanıyordu. Allah korusun ama diyordu. Daha büyük günaha da girsem namazı bırakmak istemiyorum, Allah bıraktırmasın. Çünkü gavura döndüm hocam diyordu. Allahu Ekber. Yani Allah namazı bıraktırmasın. Namazla gidince zor. Efendim namazı bırakanlar kafir olur mu? Namaz kılmayanlar kafir olur mu? Onu anlatmak istemediğimi anlıyorsunuz. Kimler namaz kılmaz düşünün. Yani Müslüman namazı niye bıraksın? Düşünmez misiniz? Ama ben başlamamışım. Başla. Ama ben kılmıyorum. Şimdi kafir oldum mu? Hayır, sen namaz kıl ve iyi bir Müslüman ol. Senin namaz kılman gerektiğini anlatıyorum. Başka ne desem ben? Hem Müslümansın, hem namaza inanıyorsun, hem de namaz kılmıyorsun. Ben ne desem sana? Sadece diyorum ki Allah namaz ve bütün kulluğa şevk ve iştiyak versin. Namazsızlık ve bütün isyana nefret ve uzaklık versin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.